İkisi bir Asus X570 Crossfire 7 Formula anakart üzerine takılı 16 çekirdek 32 izlek AMD işlemcili Asus TOR 1200 Watt güç kaynağından gücünü alan Asus ROG Strix RTX 2080 Ti ekran kartlı bu sistemde işlendi. Asus'a ikisi bire katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Enes Kirazoğlu.
Bir ikisi bire daha teknoloji ve oyun konuşmak üzere birlikteyiz. İlk haberimiz Akıncı İHA ile ilgili. Biliyorsunuz Baykar tarafından geliştirilen SİHA'lar uzun bir zamandır envanterde hem TSK'da hem jandarmada oldukça yoğun bir şekilde kullanılıyor terörle mücadelede. Sadece bununla ilgili de değil, bir orman yangını falan olduğu zaman gözetleme için de yine İHA'lardan fazlasıyla yararlanıyoruz. Kaldı ki Anka'ların gelişmiş modelleri, Anka S gibi modelleri artık uydu üstünden de kontrol edebildiğimiz için dünyanın her yerinde aktif olarak kullanılabiliyor. Türkiye belki de bu İHA işinde hiçbir işte olmadığı kadar hızlı ilerledi,
evet,
abi.
Evet, hakikaten onu diyecektim ben de.
Yani inanılmaz bir hızlı ilerledik. Yani.
Her hafta bir haber, her hafta bir update geliyor bununla alakalı.
Aynen. Yani inanılmaz bir atak var bu tarafta. Sadece yani Baykar için konuşmuyorum ben. Anka'da mesela bence gururlardan bir tanesi. Kaldı ki onda yeni bir modeli var. O da yine çok daha fazla yükle havalanabiliyor. Daha uzun süre havada kalabiliyor. Ama Baykar'ın yine Akıncı İHA'sının bir önemi var. Nedir bu? Taarruzi İHA diyor. Artık bombalar, savaş uçaklarında kullanılan teçhizatla falan havalanıp saldırı amaçlı bir İHA'mız olacak. Yani şu anki İHA'lara da silah takıyorduk ama asıl amaçları gözetlemeydi. Birilerini görürlerse de üstlerine bomba bırakabiliyorlardı. Bu bombalar da güdümlü değillerdi. Yani bırakıyorsun, işte hedefe lazer tutuyorsun, lazere doğru gidiyor. Lazer güdümlü de ama yani düşündüğünüz gibi abi kilometrelerce ötüden ateşlemiyor. Yani hedefe kilitleyip de kilometrelerce ötüden ateşleyip de hedefe doğru gitmiyor. Üstüne taş bırakıyormuş gibi düşün. Ya. Kendini yönlendiriyor. Yani bildiğim kadarıyla yanlışım varsa düzeltirsiniz. Şimdi bu taarruzi İHA ile beraber bildiğin yani gönder unut. O savaşır senin için tarzında bir şey olacak. Tabii ki yine dogfight beklemiyoruz. Yani jet uçaklarını falan düşürmeyecek ama jet uçaklarının havalandırılması gereken durumlarda, jet uçaklarının kullanılması gereken birçok durumda artık jet uçakları piste beklerken sen bundan işini görebileceksin deniyor. Önemli bir gelişme oldu. Akıncı İHA ilk kez motorları takılı bir şekilde test edildi. Motorların çalıştırdı. Bu ne anlama geliyor? Bir, motorların tabii ki o düzenek içinde kontrolünün yapılıp yapılamayacağı görülüyor. Yuvaya oturup oturmadığı görülüyor. Direnci test ediliyor, kanatları vesaire. İlk testin yapılması önem taşıyordu. Çok yakın bir zamanda uçacağı söyleniyor. İlk test uçuşlarına başlanacağı söyleniyor. Çok fazla merakla beklenen, yani Türk silah sanayi için cihazlardan bir tanesi. Hatta şu anda resimlerini görüyorsunuz, bitmiş halinin nasıl olacağını gösteren resimleri. Baya baya evet. Üstünde bir sürü silahla havalanmış. Uçan Yunus balığını andıran bir şekli de var değil mi? Hani evet. Martı mı desek, uçan Yunus balığı mı desek, böyle bir değişik hibrit bir tasarım var.
Ya şık olmuş ya. O burnu falan böyle hafif böyle şey ya.
Evet, gerçekten değişik duruyor. Bakalım neler göreceğiz. Tam olarak ilk uçtuğu günleri ne zaman göreceğiz? Tabii ki burada şey de var. Mesela Anka zamanında da ne yazık ki bazı haberlerde Anka test uçuşunda çakıldı falan diye haberler yapıyorlardı. Bunun için yapıyorlar bilmiyorum abi. Bir şey test uçuşunda çakıldığı zaman gazetelerde öyle bir anlatıyorlar ki.
Felaket geldi değil mi? Proje iptal, fişi çek, milyon dolarlar
çöktü. Öyle dandik bir şey ki bu, çakıldı falan filan. Yani işte biz yapamıyoruz gibilerinden böyle yazılar okudum ben. Ama test uçuşunun amacı zaten işte çakılacak.
Kalkacak.
Adamlar anlayacaklar niye çakılıyor bu. Ona göre düzeltme yapacak. Test uçuşu. İsmi üstünde test uçuşu yani bu.
Çakılabilir.
Çakılsa ne olur yani? Ha test uçuşu bitse yaptığın milli bir şey çakılsa ne olur yani? Bunu bence yazarken de biraz dikkatli olmak lazım. Yazmayalım demiyorum. Bir hatası varsa tabii ki yazalım. Saklanan, örtbastır edilmeye çalışılan bir yolsuzluk varsa yazsınlar ama test uçuşlarını bence birazcık daha anlamak lazım. Test ne demek? O motorun çalışması ne anlama geliyor? Mesela motor çalışırken infilak da edebilir.
Abi habercilikte şöyle bir şey var. Bu, ben her zaman gördüğüm bir şey bu. Abartmak, yani şöyle abartmak. Olumlu olumsuz anlam fark etmez. Yani yerli uçak bir anda 50 bin tane kişiyi taradı geçti falan. Hani bu bir haber. Yerli uçak olmadı, battı, gitti, çöp oldu falan, bu bir haber. Yani
hepsinin alıcısı var çünkü.
Alıcısı var hepsinin çünkü. Ama şunu kimse okumuyor yani. İşte milli uçağımız test uçuşuna çıktı. Bu beni tıklattırmıyor, anladın mı? Ama şu tıklattırıyor. Çakıldı. Aa ne olmuş? Veya öyle bir performans gösterdi ki. Aa ne olmuş? Yani hani anladın mı? Habercilikte böyle bir klasik yerleşmiş yani şey olduğu için yani.
Hepimiz şikayet ediyoruz o bannerlardan. Hani yok, öyle bir performans gösterdi
biziz
ki.
Biziz işte abi ona tıklayan yani. Evet. Biziz yani ona tıklayan.
Tıklamazsan adam da atmaz belli bir yerden sonra. Önemli bir açıklama var Amerika'dan. Şimdi son dönemde elektronik sigaraların çok fazla yaygınlaştığını görüyoruz. Herkesin elinde bir oyuncak gibi bir şey emiyor sürekli, şap şap şap. Duman atıyor. Hatta bunların özellikle çok daha yoğun buhar üreten versiyonları var. Yarışmaları falan yapılıyor işte. Ağzına nasıl şekilde yarışma buhar mı atacaksın
ha,
falan.
Anladım.
Abi adam bildiğin onu daire atıyor. Yani. Dairenin ortasından bir şey geçiriyor ağzıyla
çok
falan.
Çok teknikleri var ya.
Yani adam bayağı bir geliştirmiş kendini bunlar. Ama Amerika'da son dönemde 25 farklı eyalette toplam 215 kişinin elektronik sigaraya bağlı ciğer hastalıkları geçirdiği, elektronik sigaraların şu anda etkilerinin tam olarak ne olduğu bilinmediği ve tüketilmemesinin tavsiye edildiği söyleniyor.
Tabii orada şöyle bir şey de var. Mesela elektronik sigara içenlerle de alakalı da ben birkaç yorum okudum yani. O işin tam olarak öyle olmadığını da söyleyenler var. Yani şöyle, bu araştırmalar aslında elektronik sigarayı desteklemiyor. İçinde kullanılan başka bir maddeyle alakalı bir durum var deniliyor.
Yani şimdi şöyle söyleniyor. Elektronik sigara hep şöyle bir lansman yapılmakta. Normal sigaraya göre daha böyle sağlıklı bir şeymiş gibi lanse ediliyor zarar. Dikkat edersen.
Neredeyse.
Sıfır zarar deniyor ama içindeki o sıvılaştırılmış şeyin, maddenin ne olduğunu bilmiyorsun. Sağlığına nasıl bir etkisi var, ne kadar test edilmiş farkında değilsin.
Su buharı çekiyormuş.
İşte buharın içine bir şey enjekte ediyorlar onlar biliyorsun. Kartuşlu martuşlu modeller var sadece su buharı değil.
Şey diyen de var tam tersi, bu elektronik sigarayla alakalı çıkan haberlerin sigara lobicileri tarafından çıkarıldığını söyleyenler de var mesela.
İşte
o da bir
şu anda inanılmaz karışık bir durum var. İşin kötüsü ne? Biz aslında elektronik sigaranın zararlı olup olmadığını ne zaman anlayacağız? Abi bunu kullananların %30'u %40'ı
test sürüşünde
akciğer,
çakılınca
aynen,
anlayacağız
akciğer kanseri olunca diyecekler ki ha bunlar yapılan testlerde
olmayınca
gördük ki.
Olmayınca da diyecekler ki olmuyor.
Olmuyor işte. Diyecekler. Ne yazık ki böyle
sigara
bir durum
da
var.
Sigara da öyleydi abi işte ilk çıktığı zaman sigara reklamları yapılan işte herkesin ellerinde var. Ya yani böyle şey gibi tüketilen ya yani su gibi içilen bir şeydi
abi,
yani. Herkes,
Kemal'ın reklamı lök, var lök, doktorların lök. Sigarası falan diye doktor içiyor böyle şey diye.
Yani sonra işte 50 yıl sonra anlaşıldı ki yani sigara götürüyormuş
ya,
adamı.
Şey var eskiden. Eski Amerika'yı anlatan filmler var.
Mad Men işte abi ben yakın zamanda seyrettim.
Mad Men
yani.
Uçakta içiyorlar dikkat
Mad
et.
Mad Men ya Mad Men de şöyle.
Doktor içiyor.
Ya kare başına 24 kareye bir tane. Kare başına bir sigara içiliyor ya.
Evet ama o dönem öyleymiş zaten. Mesela kadın muayeneye gitmiş. Kadın doktor yanında oturuyor. Sigara içerek muayene ediyor onu. Kadın da sigara içiyor sırada.
Öyle canım öyle çocukların yanında var. Sigara içiyor. Abi sigara zararlı bir şey değil çünkü. Yani.
Evet.
Yani, normal.
Adamlar için.
Duman
normal
çıkıyor yani
şey.
İçerisinden. Şey bizden şeyi de hatırlıyorum ben bizde mesela. Türkiye'de trende içiliyordu sigara. Ama şöyle yani o yemek yenilen yerden bahsetmiyorum. Hani eskiden mesela trenin restoran kısmında şey olurdu. Alkolle satılırdı, abi, sigara da içilirdi.
Bildiğin adamı boğar ya.
Kapalı yerde ama bir de numarasız vagonda içiliyordu bak. Numarasız vagonda oturduğun yerden sigara içebiliyordun ya. Ya ve o içerisi iğrenç kokuyordu yani.
Şöyle bir durum var. Otobüslerde de bir dönem. Hani çok yoğun bir şekilde içiliyormuş.
Ben onu görmedim. Ben o dönemde çok
ben de görmedim. İETT otobüslerinde içiliyordu falan diyenler var.
Tabii vardı eski. O zaman zararlı olmadığı düşünüldüğü zamanlar büyük
evet,
ihtimalle.
Evet. Şu an minibüslerde içiliyor mesela İstanbul'da. Kimse bir şey demiyor. Minibüsü titre titre gidiyor abi.
Yani bir süredir minibüs kullanmadım.
Arkasındakiler yanındakiler o dumanı kokluyor. Hiç de bir şekilde engellenmiyor bu. Minibüsçüye de uyaramıyorsun. Yani minibüsçünün öyle bir uyarılmaz şeyi var biliyorsun. Çünkü uyardığın zaman.
Tabii levhası var arkasında. Uyar yapmayın.
Hatalıysa
aramayın.
Yok abi onun levhası yok. Onun levyesi var. Onu uyarmıyorsun abi. Çünkü in filan diyor onlar. Biliyorsun çok tersleşebiliyor onlar. İn diyor sana.
Evet. Kanun üstü adamlar diyorsun ya.
Ve arkada bekleyenler de şey düşünüyor. Ulan in de sıkıntı yaratma. Biz de gideceğimiz yere gidelim.
Hani, bozma bizi şimdi.
Bozma bizi şimdi. Adamı niye sinirlendirdin? Bak hızlı sürecek. Öyle bir mod
o da
var, bir taktik
mesela. Ki. Ben bazen geç kalacağım zaman bir yere minibüsçüyü sinirlendiriyorum hızlı sürsün diye.
Abi çok büyük risk alıyorsun ben sana net söyleyeyim. Yani orada şöyle bir tavsiye var bu konuyla ilgili son olarak söyleyeyim. Diyorlar ki ya arkadaşlar tütün bağımlılığınız inanılmaz büyük bir ihtiyacınız yoksa aman denemek için oyun oynamak için bu işlere bulaşmayın.
Ha evet ya kullanmıyorsunuz.
Tütün bağımlı olmayanları da teşvik ediyormuş çünkü bu iş. Kokusu yok bak işte pıt pıt alet anladın mı?
Tütün bağımlı olmayan nasıl teşvik ediyor? Nargile mi ya bu?
Sadece buharlı versiyonuyla oynayanlar varmış.
Ama yatırmış abi bu. Yani hani şey değil. Ya bir kafeye gittim bir nargile alayım da deneyeyim değil ya. Bayağı para koyuyorsun, araştırıyorsun. Likiditeyi nereden sağlayacaksın? Ya Türkiye şartlarına düşünüyorum. Amerika'da farklı olabilir. Amerika'da belki daha pratik olabilir çözüm. Bilmiyorum ama ya Türkiye'de ben sigara alakası
Türkiye'de
olmayıp
yasak
da,
zaten.
Hayır sigara ile alakası olmayıp da. Tabii teorik olarak yasak da getiren oluyor ya sonuçta.
Evet.
Sigara ile alakası olmayıp da bunu denemek için yol yordam arayacak adam olacağını zannetmiyorum yani. Ama Amerika'da belki hani
bu
meraktan bakıyor olabilirler.
Şey de garip. Yani bence bu sigara içinde anlamadığım kısım bu. Sağlığa zararlıdır yazısı var üstünde. Hı hı. Akciğer kanseri yapar bilmem ne yazısı var abi. Hı hı. Her şeyle zararlı olduğu bilinen bir şey.
Neden içiliyor?
Neden? Satışına da izin var. Hani üretiliyor falan. Fabrikaları var üretiyorlar. Tıps tıps tıps tamam böyle. Ekstra olarak mesela SGK için söylenir bu. Akciğer kanseri olanların ülkeye maliyeti inanılmaz yüksekmiş. Hani o sigaradan aldığın vergiyle falan kurtaramıyormuşsun onun maliyetini. Harcanan ilaçlar tıbbi destek falan. Çünkü devlet hastanesine yatabiliyor onlar. Devlet karşılıyor. Tabii karşılasın. Herkes sigaradan akciğer kanseri olacak diye bir şey yok. Ben de olabilirim yani içmediğim herkes halde. Olur. Ne yazık ki böyle bir durum var. Allah korusun. Olanlar da acil şifalar diliyoruz ama şimdi burada şöyle bir durum var. Hani böyle bir tablo var ortada. Nedir durum tam olarak? Neden böyle bir şey var? Bir de elektronik sigara mesela yasak değil mi? Direkt yasak. Abi niye yasak o zaman? Yani şimdi bunun zararları var, satılıyor zaten. Zararlı olduğunu bile bile satıyorsun. Buna da diyorsun ki zararlı olabilir. Yani bunun bir FDA'yı Amerika'da sağlık bak bizim de sağlık bakanlığımızdan niye bir onayı, bir testi mesti yok, bir şeyden geçmiyor. Ne kadar zararlı mesela.
Evet.
Mesela. Ya da niye satılmıyor? Garip. Gerçekten ben bazı soruların cevaplarını bilmiyorum.
Ben de bazı soruların cevaplarını bilmiyorum. Bazı fikirlerim var ama şu an fikirleri söylemek için...
Ben de söylemek istemiyorum. Bu programın şeyini. Siz yorumlarda yazın.
Başıma iş açmayalım Mesut Bey.
Zaten başımda 1000 tane iş var diyorsun.
Aynen başımda 5956 tane iş var.
Sayısının da veriyor ha.
Ben o zaman bir iki haber vereyim efendim oyun dünyasından. Aslında Gamescom döneminde çok konuşamadık ama bir belki es geçenler vardır. Mount & Blade biliyorsunuz yerli gururumuz oyunlarımızdan bir tanesi. Sen madem yerli bir uçak haberiyle şey yaptım. Ben de yerli bir oyun haberiyle gireyim yani. 2020'de Mart 2020'de erken erişim açılacak. İşte 6 ay içerisinde de 2020'den sonra Mart'tan sonra 6 ay içerisinde oyunun çıkması planlanıyor ama erken erişim göz korkutucu olmasın. Ya erken erişim hani çok böyle abuse edecek ve istismar edecek bir şekilde açmayacaklar.
Oyun bayağı bitmiş zaten.
Bitmiş zaten. Yani onlar hani son dengelemeler konusunda belki de işte krallıkların dengelemeleri bir iki feature konusunda oyunculardan destek almak adına belki de erken erişim açıyorlar yani.
Ya bir de ben konuşurken şeyi söylediler. Ya bir sürü şato, bir sürü krallık var.
Evet.
Ve biz bunların detaylı detaylı tüm sokaklarını yapmak istiyoruz. Birkaçı var bitirmemiz gereken. Onlar bitirilirken siz de oynayabileceksiniz dedi yani.
Ya ben zaten şeyi tahmin ediyorum ya. Oynarken büyük ihtimalle bu oyun bitmiş gibi oynayacağız biz.
Evet.
Yani işte olmuş yani. Eksiklerini görene kadar belki de 100 saat geçirmemiz
belki
gerekecek.
Belki evet.
Ya öyle bir böyle durum var.
Böyle diyormuşsun oyun daha ilk açılışta mavi ekranda.
Bu ne kardeşim rezillik diye. Onun dışında Need for Speed Heat'ten bahsetmiştik hani cuyuruluyor geliyor falan diye. EA'yi biliyorsunuz Need for Speed Heat'i dağıtan firma Lootbox'larıyla meşhur bir firmadır kendisi. FIFA'da mesela Ultimate Battlefront'larda şey kartlar mantlar falan. Need for Speed'de bunlar olmayacakmış. Daha sonra Lootbox olmayacakmış. O kutu açıyorsun. O kutu içinden ne çıktığı belli olmuyor falan. Zaten Need for Speed'de olmaya versin. Araba parçası mı çıkaracağım kutudan ya?
Evet.
Kutudan araba parçası çıkar mı ya? Böyle saçma sistem olabilir mi? Derken çıkartmışlar. Onu da söylemiş olayım. Onun dışında efendim izlemediyseniz bir iki fragman da söyleyeceğim. Hani burada hızlı hızlı döndürürüz ama siz belki bakarsınız sonrasında. Bir, Marvel's Avengers'ın fragmanı 18 dakikalık bir oynanışı var. Fragmandan çok bir şey anlaşılmıyor olabilir.
Sen oynadın zaten.
Oynadığımızdan bahsettik, konuştuk. Ben beğendiğimi söylemiştim. Ama fragmanı da var. Seyredebilirler. İkincisi de Dying Light 2'nin bir 26 dakikalık fragmanı var. Kesinlikle seyredin. Çok güzel bir fragman. Ya fragman denmez gerçi. Oynanış videosu
diyeyim. Oyun beni çok geriyor ya.
Yani acayip güzel gözüküyor. Ben izlemiştim onu. Göstereceklerini bilmiyordum hani herkese açık bir şekilde. Gösterdiler. İyi ki de göstermişler. İnsanların neyin geleceğini daha net anlamış olur bu sayede.
Cyberpunk 2077 de bu oyun sonunda değil mi? 30 Eylül mi diyorlardı ona?
Yok, çıktı onun videosu.
Ha çıktı mı ya?
Tabii onun videosu
ben
var.
Kaçırmışım o
Cyberpunk
zaman.
Cyberpunk videosu söyleyecektim ama onu bir sonraki haberde paylaşmayayım. Çünkü orada başka detaylar
tamam,
da var ama
okay.
Onun da bir 15 dakikalık videosu çıktı. Onu da sayıpmadıysanız seyredin. Yani güzel güzel videolar var oyunla alakalı.
Şimdi Çin'in ayın karanlık yüzeyine gönderdiği bir uzay aracı var. Uzay aracının ismi Chang'e diye yazılıyor ama Chang'e diye okunuyor herhalde.
Chang'e.
Chang'e 4. Çalgı Chang'e'den gelmiş diye düşünüyorum. İzlediler herhalde böyle dandik bir espriyle. Şimdi ayın karanlık yüzeyine inmiş ama haber konusu olan şu. Orada yüzey araştırması yapıyor. Ve yüzey araştırması yapıyor. Tabii bu soğuk espriden sonra burası da ayın karanlık yüzü gibi oldu. Orada jirimsi siyah bir maddeyle karşılaşıyor.
Allah, Venom. Spider-Man filmde izlemiştim ben onu.
Zaten herhalde öyle bir şey. Ve Çin ekibi de bütün araştırmayı aksatacak şekilde bütün buna yoğunlaşıyorlar. Lan bu ne diye kraterde. Ama biz biliyoruz onun ne olduğunu. Çinliler büyük ihtimalle Amerika'ya ambargo uyguluyorlar ya bütün Amerikan kültürüne. Netflix falan. Büyük ihtimalle onlar Venom ne bilmiyorlar şu an.
Ya canım o kadar da değil. Ya.
Venom'la karşılaştılar abi net bir şekilde. Demek ki Avengers'ı yazanlar abi, uzaylıymış abi.
Ambargo uyguluyorlar falan diyorsun da sonuçta ben şey hatırlıyorum ya. World of Warcraft filmi var ya. Çin'de tabii çok oynanıyor Warcraft mesela. Yani Çin'den kazandığı parayı başka yerden kazanmamış adamlar sinema filminde. Warcraft filminde. Deli gibi kazanmışlar. Wonder Woman. Çin'de özel gala yaptı ya adamlar. Yanlış mı hatırlıyorum ben? Çin'de yapmadılar mı özel galayı?
O zaman tamam.
Orada
doğrudur.
Amerikan kültürü ve o çizgi roman kültürüne karşı müthiş bir pazar olması lazım içeride. Yani çünkü özel galalar bilmem neler. Ya çok deli bir 2 milyar insan mı ne var
ambargo
abi içeride?
Ambargo ne kadar uyguluyor bilmiyorum o zaman. Ben bilmiyorum.
Bir de
tamam
ben
mı?
Yanlış biliyormuşum ama Çin abi eminim
yok,
ya.
Yok doğru söylüyorsun. Çin'de bir şeyler
Çin'de
var.
Deli öyle. Kazanıyorlar para sinema filmlerinden falan.
Adamlar Venom'la karşılaşmışlar ya da öyle bir etki yapmak istiyorlar. Hani karanlık yüzeydeyiz, araştırma yapıyoruz, hiç konuşmuyorsunuz bizi.
Belki de bir marketingtir.
Ha, ben de
bir sonraki filmleri görüyor değil mi? Spider-Man ama Çinli böyle.
Parayı basmışlar araştırma ekibine. Abi siz Venom'la orada bir karşılaşın, ne olur ne olmaz diye bakmış olabilirler. Bir diğer haber de şu, bu enteresan. Avustralya'da bir balıkçı geliştirdiği drone'la gölün üzerinde uçup böyle bir şov yapıyor, balık tutma şovu. Hani balık tutmuş gibi falan gösteriyorlar. Balığı böyle adam tutmuş, tutuyor, atıyor oltasını. Ama balık ne hikmetse böyle temizlenmiş bir balık. Karnı yarılmış falan böyle. Çok öyle güzel. Çekiyor sudan. Nasıl bir görse.
Kılçıklarını almış.
Kılçıksız çıkıyor falan. Bir de amca uçarken sürekli yanında bir şişe var falan. Böyle bildiğin inanılmaz sponsorlu bir iş yapmış. Bu balıkçı dediğimiz arkadaş bayağı bir ticaret erbabıymış yani. Hiç düşünemediğimiz şeyleri yapmış. İşin garip tarafı adam bayağı dengeli bir şekilde uçabiliyor abi. Hani uçan taksi falan filan diyoruz ya. Tabii ki uçan taksi dediğimiz şey böyle bir şey olmayacak. Daha güvenli o otonom uçan falan filan bir sürü özelliği olacağı için. Ama bildiğimiz sivil drone dediğimiz, evimizde yapabileceğimiz, birkaç kişinin mühendisinin oturup geliştirebileceği bir şey, bir insanı dengeli bir şekilde taşıyabilecek kapasiteye ulaşmış.
Evet.
Ya fantastik bir olay bu evde yapılabilecekler konusunda. E tabii ki şimdi olayın iki yanı var. Bir yanı bu. Yani ne bu? Evinde geliştirdiğin drone ile bir şeyi taşıyabiliyorsun. Değil mi? Mesela tarlandasın abi, ineği oradan oraya transfer ediyorsun falan. Yan şeye gönderiyorsun çiftliğe. Hala böyle fantazilerim var.
Olabilir.
Yani olabilir.
Bayağı farm bile oynuyorsun gerçek hayatta.
Bir yandan da şu anlama geliyor bu. Abi hırsızı alıyorsun. Tavana koyuyorsun abi çatıya. Oradan işini hallediyor. Yani artık 8. 9. katında bir şey kalmadı yani.
Ama işte ona göre de güvenlik çıkıyor abi yani. Her türlü yapılan şeye göre yeni bir update'de güvenlik geliyor.
Sen sitenin içindesin. Güvendeyim zannediyorsun. Adam drone ile kendini hop oraya transfer ediyor.
50. kattasın mediyor. Mesela böyle. Kimse beni burada ulaşamaz diyorsun. Pah, suyu
adam direkt orayı soyuyor. Böylece bir yine güvenlik açığını dile getirmiş
oluyor. O zaman uçan drone'ların yerine bir de şey olur işte. Hani o şimdi uçaklar uçarken bir kırmızı şey oluyor işte hani böyle. Görsünler falan diye. Ona göre benzer sistemler yapıyorlar mesela. Koruma sistemleri. İşte halkalar falan. Yani o işin çok şey yolu var
abi,
ben söyleyeyim.
Ağ sistemi tamamen stiği kapatıyorsun.
Şey, dövüşçü robotlar falan çıkar böyle dronlar bronlar falan olur.
Drone için jammer olayı var. Ama drone'u sen kendin kontrol ediyorsan jammer da işe yaramıyor.
Niye?
Drone'u kendin kontrol edersin. Abi yok kendin kontrol ediyorsun. İçindesin. Seni taşıyor.
Ama şöyle
bağlı kabloyu.
Ha kablo bağlısın yani.
Bağlı jammer kablo kumanda et. O zaman jammer falan da işe yaramaz. Adam tutar drone düşürücü. Niye düşmüyor diye bakar. Zaten içindesin. Abi dur ben bir işimi halledeyim. Geliyorum tarzında.
Şu anlattığınla Çinlilerin ayda bulduğu siyah parçayı birleştirirse güzel bir film çıkabilir gibi hissediyorum ben buradan. Yani
yalnız
bana bir şey geliyor yavaş yavaş. Bu başlıklarda bir film senaryosu geliyor kafama benim.
Abi şey bu pazar günü şey Maltepe sahilde drift yarışması vardı Red Bull'un finalleri vardı. Ben de oradaydım. VIP bölümünde özel davetli olarak. Özel davetli falan deyince böyle 1000 kişiyle falan izlerim. İşte VIP
çekilin olunca, şuradan bir VIP'yim ben de herkes VIP'yi
ama. Şey düşünüyorsun. VIP bölümü rahat rahat izleriz falan. Abi çekelim ben de bir bakayım. Yer var mı tribünde falan diye. Neyse. Abi şey var ya. Yarışçı dronlarla takip ediyorlar. Canlı yayında verdiler onu. Yani herkes dronları konuştu arabalardan fazla. Çünkü böyle bir sürü küçük drone var. Uçuyor arkalarında hızlı bir şekilde. Drift yaparken sağlı yani. Sollu falan. İki tane büyük drone sürekli uçup çekim yapıyor falan. Ve bunu sürekli canlı yayına aktarıyorlar.
Ya zaten bir ara şey vardı
farklı
mesela.
Durumdalar
drone
yani.
Yarışı da var Türkiye'de. Drone yarışları diye bir var, konsept. Evet. Yani dünyada da var tabii de. O da aslında bayağı dünyada popüler olmaya başlayan şeylerden bir tanesi.
Hatta Türkiye'de bayağı büyük ekipler de var bunu
evet,
yapan.
Evet varmış. Ben
YouTube'da bazı bu drone yarışlarına da isim yapmış adamlar var. Nasıl e-sporcular isim yapıyor işte adam tek başına 10 kişiyi falan alıyor falan. Drone yarışçılarının da böyle fabrikalarda falan çektikleri özel videolar var. Takla atıyor drone alttan
şov
gidiyor. Şov
yani.
Yapıyor. O da farklı bir konsantrasyon. Gerçekten o kadar kontrollere hakim olmak.
Tabii canım.
Abi zaman çok hızlı gelişiyor. Her konuda çok hızlı bir gelişim var. Sadece bilgisayar, cep telefonu değil olay. Bu drone konusu çok farklı bir yere doğru gidiyor. Özellikle diyorum ya güvenliğini daha fazla konuşacağız insanların. Ya çünkü drone'ları çok çok ileri seviyeye getirirsen abi. 8. kattasın sen.
Ya hepsi bir bak drone tabii senin dediğin şey şu çok doğru. Mesela drone dediğin şey aslında bir göz, bir kulak senin için.
Evet.
Yani senin için limitleri ortadan kaldırıyor. Aslında teknik olarak uçuyorsun. Yani hani uçmak dediğin şey nedir? Havada olma hissiyatı mıdır yoksa havadan görebilme hissiyatı mıdır dersen yani drone sana uçma hissiyatı dışında her şeyi sağlıyor.
Bir de drone'a
yani.
Bir tane şey tak alıcı. Abi bir evin camından gir yatak odasından. Mesela oradan bir kolyeyi kap çık camdan.
Ya illa, bir şey sağ, illa çalacak bir şeyleri
yok,
ya.
Güvenlik unsuru olarak ya da sen 9. 10. katta penceren sürekli açık.
Evet.
Abi kamerayla gelsin birisi.
Çeksin gitsin.
Çeksin. Çok büyük gökdelenlerde yalıtım o kadar iyi ki ses yalıtımı. Sen onun o vız duymazsın bile abi.
Evet.
Düşük bir de karanlıkta gelir adam abi seni izler izler videonu kaydeder. Çeker gider abi ondan sonra al başına belayı. Gerçekten bence kişisel hayat gizliliğini şey yapıyor.
İhlal ediyor. Kaldırılsın.
Belki de büyük gökdelenlere falan şey koyulması lazım abi. Drone jammerları falan koyulması lazım.
Tabii büyük gökdelenlere koydun. 9 katlı binaya ne yapacaksın abi?
Ben de koyacağım evime. Sıkıntı gerçekten ya. Bu bayağı büyük bir problem. Mesela orada şeyi de gördüm. Yani insanlar kendileri de uçuruyorlar Maltepe sahiline falan. Bizde yasak olmasına rağmen izin almana gerek yok. Drone'u kim engelleyecek onu?
Ya öyle tabii canım.
Abi çocuğunun üstüne düşebilir. Drone dediğin şey tamam evet güvenlik önlemleri falan var ama pervaneleri keskin onun. Yani tabii koluna falan çarparsa diyor. Parçalar. Ya ben çoluğumun çocuğumun olduğu bir yerde, ailemle bulunduğum bir yerde kafamın üstüne drone uçmasını istemiyorum. Sadece çekim için değil. Ya, tehlikeli de bir alet
o. Sen daha iyi bilirsin. Tehlikeli bir alet olduğunu varsaydı mesela şöyle bir şey de var şimdi. Hep klasik vardır ya işte gizli çekim yapan kalemler.
Evet.
Bilmiyorum mesela dronelar küçüldükçe ne olacak onu merak ediyorum ben mesela. Hadi rüzgara karşı direncini arttırdım mesela. Ağır ama küçücük alet. Ya bu imkansız bir şey mi? Bence değil yani. Rüzgara
askeri
karşı
şey var belki biliyorsun. Black Hornet denen bir askeri drone var.
İşte o askeri drone insanların eline geçtiği bir nokta olacak mı? Bundan 100
olacak
yıl
tabii.
Falan. Ama abi, ona göre de bir şey çıkar işte bu iş.
Evde insanlar çalışıyor. Bir sürü mühendis var ve açık kaynak kodlu olarak bir sürü şey paylaşıyorlar. Black Hornet minicik bir şey. En küçük askeri drone olarak biliniyor. Özellikle bina iç operasyonlarda onu önden gönderiyorlar. En
Call of Duty'lerde gördüğümüz şeyler aslında.
Minicik gerçek yani bu. Yani satılıyor. Bir İngiliz firma yapıp satıyor bunu. Al işte. Girecek abi vızır vızır en ufak bir delikten.
Ay. Titreme geldi bak. Duyunca titreme geldi.
Adam nasıl evde yani. Neler yaşıyorsa artık. Oo filan.
Benim çekecek.
Abi hepimiz için öyle ya. Üstünü değiştirirken çekip internette koysa rezillik abi. Yani niye öyle bir görüntüm olsun ki orada?
Yani o
kaslı ve seksi vücudumun ben
diğer insanları üzülüyorum anladın mı yani? Diğer insanların morali bozulacak falan.
Yani Mesut Çevik böyleymiş. Biz niye böyle değiliz lan diye. Ama durum bundan ibaret. Yani adamdan nereye geldik biliyorum ama ben güvenlik kısmına takıntılıyım.
Harbi nereye geldik? Buradan mevzu nasıl buraya geldi bilmiyorum. Ben bir haber paylaşayım efendim. Resident Evil'ın yeni oyunu 9 Eylül tarihinde gösterilecekmiş Tokyo Game Show'da. Fakat çok büyük beklentileriniz olmasın. Çünkü bu oyun bir ara oyun gibi olacak gibi duruyor. Project Resistance adıyla çıkıyor yani. Direniş projesi diyebiliriz artık buna. Nasıl bir tam ismi olacak bilmiyorum ama sanki ekran görüntülerinden, sızan ekran görüntüleri var birkaç tane. Left 4 Dead kafası co-op bir aksiyon shooter olacak gibi duruyor. Ancak bu bir tahmin. Daha önce Resident Evil'ın şeyi vardı. Operation Raccoon City diye bir oyunu vardı abi. Evet. Çok kötü bir oyundu. Left 4 Dead kafasındaydı. Bayağı leş bir oyundu. Umbrella Corps diye bir oyun çıkarttılar. O da Left 4 Dead kafasında bir oyundu. O da leş gibi oyundu. Artık çıkın lan şu Left 4 Dead kafasından demek istiyorum. Çünkü yani o olmuyor. Yapamamışsınız yani bugüne kadar. İnşallah bu oyunda o onlardan bir tanesi olmaz.
Abi adamların en çok tutan oyunları remake'ler olmadı mı?
Resident Evil, ya Resident Evil 7'de çok tuttu.
Evet, yani 7'de
çok
var,
tuttu.
Evet.
Ki 8'i bekleyen de bir deli kitle var. Resident Evil 2 remake de çok tuttu. Ya yani ikisi de çok. Son iki oyunları çok başarılı oldu gerçekten o açıdan. Hani markayı dirilttiler. Tebrik etmek lazım hani tam yokuş aşağı gidiyorlar derken. Bir de aslında bizim Türkiye'de çok oynayan yok ama bana ilginç geldiği için bunu paylaşmak istiyorum. Abi Yakuza diye bir oyun serisi var. Tamam mı? Bunun 7-8 oyunu var yani. Çok
abi,
oyunu var.
Bu Yakuza'yı anlamıyorum. Yakuza bir de inanılmaz açık dünyası olan ve değişik değişik bir sürü karaktere şey bürünebildiğin değişik bir oyun yani. Biliyorum videolarını anlamadım ne olduğunu şu an.
Ya Yakuza tamam ya böyle Asya pazarına çok hardcore hitap eden bir oyun. Yakuza'nın kaç oyunu var saymak lazım ya. Çünkü Yakuza 1-2 diye gitmiyor. Sıfırı var. Zero'su falan hani var yani ama galiba 8 oyunu 9 oyunu falan olması lazım ara oyunlarıyla beraber. Şimdi Yakuza'nın şöyle bir sıkıntısı var abi. Yakuza 1 neyse 6 da aynı. Bak ya aralarında şöyle yan yana koysak görsel fark dışında tabii ki de oynayan için detaylarında fark vardır ama açık dünyası bile aynı. Yani aynısını geliştirmişler anladın mı? Ama muazzam. Hakikaten Asya'nın sokaklarında geziyormuşsun gezersin.
10 numara erken erişimin yeni versiyonu. 1, 2, 3.
Fakat neden aynı biliyor musun? Çünkü adamlar şunu iyi yapıyor abi. Hikayeyi çok iyi anlatıyorlar. Yani insanlar zaten Yakuza'yı alırken şunun için almıyor. Acaba açık dünyayı ne yapmışlardan ziyade ne hikaye var acaba bu şehirde geçen artık yeni diye. Yani bir dizinin yeni sezonu çıkmış gibi düşün yani. Öyle giriyorlar. Çünkü müthiş ara sahneleri var ve müthiş hikaye anlatımı var. Yani Yakuza'ların en büyük olayı bence budur. Hikaye anlatımı. Fakat bu oyun abi dövüş oyundur tamam mı? Dövüş tak tak tak.
Evet.
Ve Judgment diye bir oyun çıktı. Yakuza'yı yapan abiler yaptı bak Judgment'ı. Dediler ki Yakuza yapmıyoruz başka oyun yapıyoruz. Gene Yakuza gibi. Allah dedim sizi kahretmesin. Yakuza ile aynı. Aynı şehirde geçiyor ya. Dövüş var gene. Gene harika hikaye anlatıyor. Ama aynı oyun. Bıktık artık. En sonunda değiştirmişler abi oyunu. Fakat çok enteresan bir şey. Yani tüm Asya oyunlarını böyle batıya yaklaştırmaya çalışırken bunlar abi oyunu JRPG yapmışlar dövüş oyunundan çıkarıp. Sıra tabanlı dövüş oyunu, aksiyon oyuna sokmuşlar.
Abi adamın umurunda değil demek ya Batı'nın ne düşündüğü.
Ya dedim ki bu adamın canı sıkıldıkça dedim. Yakuza markası, Yakuza 7 bu arada oyunun adı. Ama şimdi madem değiştiriyorsun oyunu tamam bambaşka bir türe geçiyorsun. Ulan oyun başka oyun yap artık yani. Hani ya yakında var ya Yakuza 8 futbol oyunu falan çıkaracak. Yani adamın canını hangi oyunu yapmak istiyorsa Yakuza arkasında adı altında çıkarıyor. Yakuza adı altında çıkarıyor. Yani sıra tabanlı oyunlara karşı değilim. Ama şey enteresan yani. Neden hala Yakuza 7, Yakuza 8, Yakuza 9'ya devam ediyorsun? Yani çok enteresan bir kafası var bu abilerin. Çok merak ediyorum bu oyun ne olacak. Ki güzel gözüküyor. Onu da söyleyeyim JRPG olmasına rağmen. Ben sevmem JRPG. Güzel gözüküyor. Hakikaten tarz gözüküyor ama çok enteresan bir kafaları var. Paylaşmak istedim bu kafaları. O yüzden şey yaptım. Ya bu Asyalıların bazıları böyle çok nevi şahsına münasır firmalar oluyor bazı. Mesela Nintendo da benim için öyle. Yani bazı şeyleri niye iyi yapıyorlar ama bazı şeyleri de niye yaptığını anlayamıyorsun. Mesela YouTube'dan telif atma olayını neden yaptığını anlayamadım uzun bir süre.
Nintendo en ufak şey atıyor. Reklamına falan her şey
İşte onu
atıyor.
Düzelttiler şimdi geçen seneden itibaren. Ama yani neden?
Biz o yüzden kullanmıyoruz Nintendo'nun hiçbir şeyini.
Ben de kullanmıyorum canım. Yani Pokemon'dan bir şey göründüğünde videoyu kaldırtıyorum. Evet. Bak, gelir elde etmemi engellemesini bir noktaya kadar anlarım. Gelir elde etmemi engelle. Okey tamam. Ben yani ticari bir amaç gütmüyorum ben. Haberini veriyorum senin burada ama sanki senin fragmanı göstermesem videom çöp olacakmış gibi bir hava. Ama videoyu kaldırtmak nedir ya? Bak mesela ben size söyleyeyim. Telif atan firmalar. Rockstar. Direkt telif atıyor. Ama kendi fragmanlarını atıyor. GTA gameplay'ini atmıyor.
Apple. Reklamlarını falan da atıyor.
Ha, Apple'ı bilmiyorum. Ben oyundan biliyorum. Activision. Call of Duty'ler. Call of Duty fragmanı kullanıyorsan geliyor telif.
Ay vay yedin ya.
Japonların %80'i atıyor. Onu da biliyorum. Ama mesela Sony atmaz, Ubisoft atmaz. Yani
Rockstar,
bunlar hiç atmıyor. Yani.
Rockstar şey atıyor ya, oyunun arasındaki ara saniye falan kullanırsan onlara yok. Adamların kendi fragmanını kullandığın anda telif geliyor.
Sadece fragmanı atıyor. Evet. Rockstar direkt fragmanı atıyor ya. Fragmanı kullandıysan Rockstar.
Neden onu anlamadım ya?
Ben de anlamıyorum. Yani mesela şimdi amacı şey olsa adamın, hani benim fragmanından YouTube'dan para kazanmak falan olsa anlayacağım. Ama oradaki mantık ne onu anlamıyorum. Yani amaç yani, herkes bilsin değil mi zaten?
Şey çok garip bir de. Oyunun incelemesinde ön tarafta adamların fragmanı biraz daha sinematik olduğu için fragmandan böyle bir 20 saniyelik girişimiz var. Abi 60 herif telif ya. Atıyor. Yani 10... müziğinde yok. Müziği de yok.
Yok görüntüye atıyor zaten.
Yani görüntüye atıyor. Çok enteresan.
Ya 10 saniye geçersen atıyor işte.
Garip bir olay var. Çözemedim yani. Hmm. Ama yapsınlar. Kendileri bilirler.
Var mı sende bir haber?
Bir haberim var abi. Tamam. Onu ben de son haberi paylaşayım. Çok önemli bir haber bu. Ya bu iPhone'larda Google ekibinin bulduğu bir açık var ve bilinmeyen bir açık bu. Yani şu ana kadar keşfedilmemiş bir açık. Çin kullanıyormuş iddialara göre bu açığı. Şöyle, sen bir web sitesine giriyorsun ve bu web sitesi bu açığı bilenler tarafından hacklenmiş diyelim. Diyelim ki Enis'in bir kişisel web sitesi var. Ben giriyorum siteye, Enis bunu kötü amaçlı kullanmıyor. Benim çok ziyaret ettiğim bir site bu. Hackerlar ilk önce seni siteye hackliyorlar. Siteye kötü amaçlı bir kod koyuyorlar. iPhone'daki açıktan dolayı ben siteye girdiğim anda tüm verimi çekebiliyorlarmış. Tüm veri WhatsApp şifreli konuşmalarına varasıya kadar. Bu olay ortaya çıktı. Apple bunu geçtiğimiz sene yamamış. Çünkü bu beyaz hackerların bulduğu açıklar. Kamuya açıklamadan önce şeyi açıklıyorlar bunu. Firmayı uyarıyorlar. Sonra ortaya ne çıktı biliyor musun? Abi sadece iPhone'u değil Android cihazları ve Windows'u da etkiliyormuş.
Herkes bu aslında.
Tabii. Yani. Şimdi bunları duyunca ister istemez şeyi düşünüyorsun abi. Abi bu nasıl bir açık lan? Yani
böyle bir açık mı var?
Böyle bir açık mı var abi?
Şey, film girirsin. Senaryosu gibi anladın mı? Hani
yani teknoloji bu hackerlık kavramı, güvenlik kavramı. Bakın drone'da bile güvenliği konuşuyorum ya ben. Asıl konuşmamız gereken şey bence cep telefonlarında güvenlik. Yani çok önemli bir şey. Cep telefonları ve bilgisayarda güvenlik. Ve dikkat ediyorum şu ana kadar dünya üzerinde herhangi bir kurum yok ki cihazların güvenlik sertifikası versin. Yani mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin bir şeyi var diyelim. Bir birimi var hackerlardan oluşan. Abi iPhone seviye 5. Bunda şu verileri saklamanı önermiyorum mesela. Ya da Samsung'un telefonu seviye 3, 6. Bunda şu verileri sakla. Hani 10 mu daha iyi olur, 1 mi daha iyi olur artık kendileri karar versinler yani. Anladın mı? Bir seviye, abi. Bir derecelendirme. Lan dünyada böyle bir kurul yok.
Ama bu kurul yapmak çok zor abi. Kim denetleyecek ki?
Yani işte bir birim oluşturulacak siber güvenlik birimi abi.
Bak. Ya şimdi şöyle bir sıkıntı var abi. Özel şirketlerin güçlenmesi diye bir mevzu var biliyorsun ya. Yani şimdi sen denetleyecek adam Apple'da çalışan bir hacker grubu vardır kesin. Yani bu işleri bilen bir grup vardır yani. Hani kim kimi denetleyecek yani? Devletin elindeki hackerlar mı daha iyi olacak? Apple'ın elindeki hackerlar mı daha iyi olacak?
Burada güzellik ne biliyor musun? Tabii ki Türkiye yaptığı zaman Türkiye pazarı nasıl bir etki edebilir ama Amerika yaptığı zaman Samsung'a diyelim ki şey verdim. 10 üzerinden 10 verdim abi. Dedim ki bu deli güvenli. Apple'a da gittin 10 üzerinden 7 verdin.
Amerika
abi,
olarak.
Amerika olarak. Aha. Tamam mı? Dedin ki ulan bu da güvenli ama Samsung kadar değil. Emin ol Apple'ın mühendisler var ya. Seni yalancı yapmak için uğraşırlar o zaman. Yani bırak firmalar birbirini bulsun.
Ya anladım.
Kızıştır anladın mı? Ver gazı.
Ama o zaman işte kendi...
İndirsinler birbirlerini.
Kendi ülkendeki markaya zarar vermiş olmak gibi bir ortaya şey çıkıyor. Mesela diyelim ki Türkiye örneğinden gidelim. Sallıyorum ya yani bizim de Apple'ımız var. Mesela işte Ahmet diye bir şirketimiz var. Ahmet'e verdik 10 üzerinden 7. Geldi Apple'a 10 üzerinden 11 verdik. Bu sefer ülkede mesela kendi markamızı niye böyle ezikliyoruz
falan. Abi kusura bakmasın, Ahmet de verilerimi çaldırmasın, güvenli yapsın cihazı.
Bir de şöyle problem var abi. Bence hackerlıktaki en büyük sıkıntı, hack olayındaki en büyük sıkıntı zaten öngörülemeyen şey. Yani ne kadar denetlersen denetle öngöremeyeceğin şey olması. Ya şimdi sen dedin ki aldın cihazı seviye 5. Tamam, devlet olarak bunu söylüyorsun sen. Bu 10 üzerinden 10. Ya şu anki mevcut teknolojide ben bunu her türlü şeye soktum. Hacklenmez bu cihaz. Ya bir ay sonra biri hackledi. Zaten hack'in olayı o. Yani tahmin edilemeyen ve öngörülemeyen
bile,
bir nokta olması
bu
yani.
Bu sefer aynı kurum, tamam mı, şey yapacak abi. Diyecek ki o firmaya, abi tüm cihazlarına bir uyarı gönderiyorsun. Kullanıcını bilgilendiriyorsun.
Ama işte bunu yapman için hack denetimine gerek yok. Bu başka bir şey. Ya bunu yapabilirsin.
Ve
bunu
kurum not düşürecek. Diyecek ki notunu düşürdük abi. Böyle bir şey varmış.
Ama abi sen de biliyorsun. Günümüz dünyasında mesela işte medya şirketleriyle özel şirketlerin ilişkisi. Yani şimdi bazı şeyler haber olmuyor. Bak bugün magazinde mesela bir tane ünlünün başına bir şey gelmiş. İsimler vermeyeceğim. Başka bir ünlü magazinde çok güçlü olduğu için, ben bugün öğrendim bu arada. Bu sabah öğrendim. Hiçbir yerde haber olmuyormuş o ünlünün. Hiçbir yerde haber olmuyormuş ya. İlla ya her yerde var.
Şöyle ya. Ben Enis'ten ters düşüyorum mesela. Enis'e araba çarpıyor. Haberi bile
haberi
yapmıyorlar.
Haberi yapılmıyor yani. Neden? Çünkü Mesut öyle istiyor.
Diyorum
yani.
Ki kardeş boş yer ya.
Ya bak düşün, bu çok bir ünlü örneği yani. Bir de bunun hani sen dev şirketlerdeki çıkar ilişkileri falan filan ya. Bir ton film seyrettik kardeşim. Hepimiz biliyoruz az çok yani.
Abi.
Ya mesela şu haber çok enteresan bir haber. Ve ben bu haberi senden şu an öğreniyorum.
Enteresan değil mi? Yok.
Yani her yerde duyuyor olmam gereken bir haber
ya
aslında,
aslında
bu.
Var. Bayağı da bir tartışılı ama millet şeyine sallamıyor.
Türkiye'de.
Sallamıyor millet. Sen de diyorsun ya benim verimi alsınlar ne olacak bana.
Ben değil mi, benim bokum.
Senden yan bir çıkıyor. Evet, böyle deyince de. Şimdi bakıyorlar, tamam, adamın 500 binden fazla abonesi var YouTube'da. Videolar deli gibi 200-300 bin izleniyor ve bu adamın umurunda değil. İnsanlar da sürekli bunu söylüyor. Umurunda değil. Benim çal.
Abartma.
Al bunu çal, tamam mı? Şimdi adam bakıyor, ben bunu haber yapsam diyor. Bunu izliyor adama değer veriyorlar.
Bunun gibi kerken azar umursamayacak diyor.
Umursamayacak, yapmayayım en azından. Çünkü sen direkt anti propaganda yapıyorsun. Ben de diyorum? Bilinçli bir tüketici olarak. Abi dikkat edin falan diyorum. Sen diyorsun ki bana ne? Bak orada bitiyor, bak, biliyor musun? Tezler çürüyor. Bak şanslar ne olacak?
Bak ben Apple ve Google'a açık çek veriyorum. Ben Apple ve Google'a çok güveniyorum. Apple, sevgili Google, al. Al, verim senindir kardeşim.
Sıkıntı yok.
Ama bana söyle yani, de ki Enis için bak de, ben senin şu verilerini alıyorum de. Al. Çünkü yani bak o kadar kavga etmekten sıkıldım ki. Geçen şey oldu. İşte mobil oyun yapıyoruz falan dedim, uygulama falan diye. Şimdi bana şey söylüyor. Google'a yüklüyorum mobil oyunu. Bu arada hani beta aşamasına sokuyoruz falan filan.
Vay, erken erişim.
Erken erişim gibi bir şey
oldu. Ama 88 lira.
Yani Google diyor ki bana mesela, insanların diyor, senin oyununa gelenlerin diyor, erişimini istiyor musun diyor. Tamam mı? İşte bilmem ne erişimi.
Ödüm patlattı. Oradan biri baktı gitti, yemin ederim. Karartısını gördüm şöyle bir.
Korku filmi gibi
diyorsun. Erdi gelmiş ama Erdi de korkutuyor zaten.
Neyse abi. Google diyor ki erişimi istiyor musun falan diyor. Dedim ki istemiyorum insanların erişimini. Ya ben dedim insanların bilgilerini almak istemiyorum. Yani bak ben oyun yapımcısıyım. İstemiyorum dedim ben. Neden? Dürüstüm. Çünkü ben ne yapacağım? Senin bilginin, datanı yani. Beni ilgilendirmez dedim. Abi sırf onu yapmadığım için bir feature'ı açamadım mesela. Ya bilmem ne update'ini yapamıyorsun onu yapmazsan dedi. Dedim o zaman istiyorum, ne yapayım yani hani. Ya bak düşün, benden adamların bilgilerini almamı istiyor. Ya aldığım bilgiler büyük ihtimalle dandik bilgilerdi. Ne olduğunu tam bilmiyorum. Çünkü onun terimsel bir adı var. Ha, terimsel adının alt metninde ne var öğreneceğim onun ne olduğunu ama ya beni zorluyor, anladın mı? Al bilgileri bak.
Abi bak sana
lazım
bir şey
olur.
Söyleyeyim. Türkiye'deki kişisel verilerin gizliliği kanunu da aynısını söylüyor. Diyor ki bir serviste diyor sen kullanıcının verilerini almadan da o servisi kullanıcıya vermek zorundasın. Koskoca Türk Hava Yolları abi. Değil mi?
Kurumsal, dev.
Kurumsal, dev, her şey. Uçağa biniyorsun, oturuyorsun abi. MySense, MySense Elit üyeliğini kullanarak şey yapacaksın. Bedava internete bağlanacaksın. Seçenek var abi. Tüm verilerimi bilmem kimlerle paylaşmama izin ver. Seçmezsen internete bağlamıyor seni. Seçiyorum. Ne yapayım ben? Yemişim. 12 saat
diyeceğim.
Vallahi yani aşağı yazayım bir şeyler. Paylaştı, ne yapayım yani. Böyle. Türkiye ne yazık ki. Dünya da böyle bir hal almış.
Dünya da canım.
Ha, ben şeye geleceğim. Bu açık abi. Bana kimse şey demesin ya. Bu abi bu el birliğiyle yapılmış açık. Çinliler bulunca kötü oluyor tabii. Ben yani bunu daha başka bir şey
herkesin
açık
haberi vardır
abi, böyle açık mı olur la? Web sitesine girip tüm veriyi nasıl çekiyorsun abi içinden?
Deneyelim mi abi? Canlı canlı o web sitesine girdik
abi
şu anda
girdik
diye.
Şey yapılmış bu. Çinliler Uygur Türklerinin verilerini çalmak için yapıyor demişler. Abi sen koymayaydın da Uygur Türk'ünün verisi çalınmayaydı yani. Ben açıktayım daha çok. Çin'in kullanması değilim. Şimdi biraz da şöyle çarpıtıyorlar haberleri. Çinliler, Çinli hacker'la. Abi Çinli hacker kullanıyorsa eyvallah, tamam o bir sıkıntı. Bu açığı konuşalım. Yani bu
neden
nasıl bir
bu açık?
Ha, yani bu açık nasıl bir açık abi? Yok, Çinli hackerlar Uygurlu Türkleri şeyini çalıyor. Bak şeyi yanıltıyor hemen. Vay adi Çin. Ama açık olan telefon Amerikan telefonu. Enteresan. Ve Windows'da Google'da olması da ayrıca bir tehlike neden? Abi yani Uygur Türklerinin kaç iPhone kullanıyordur? Zaten şey olarak Çin'de çok daha uygun fiyatlı, daha iyi telefonlar var. Almaya kalktığında yarı fiyatın, üçte bir fiyatına Xiaomi falan satın alıyorsun. Bence Xiaomi falan kullanıyordur
Senin haberi yorumlamanla alakalı olarak mesela hiç hani kimin neden kullandığından değil, açıktan dolayı düşündüm mesela. İşte haberi servis ediliş şekli de haberle ilgili düşünceni etkiliyor doğal olarak.
Şimdi haberde zaten şöyle bir şey var. Bak açık hem Android'de hem Windows'ta var. Apple'da olması tabii ki haber değerini arttırıyor.
Tabii Apple daha
sonuçta. Tabii ki daha çok izliyoruz. Aa valla Keko'ya bak veriyor 15 bin lira ama bak hackleniyor falan. Tamam mı? Haberi, tüm dünyadaki yansıma böyle ama. Tüm dünyada pahalı bir telefon ya. Ondan sonra diyor ki Çin hükümeti Uygur Türkleri için yaptı. Ulan Çin'de olsam ben niye Apple iPhone alayım ki yani? Gidene kadar orada bir trilyon telefon var. Yok pop-up kameralı, yok bilmem ne. Gider onları alırım denerim yani. Sonra öğreniyorsun Android'de de varmış bu açık diye.
Evet. Yani haberin için servis edilir şekli yani.
Değişik
işte.
Biraz. O yüzden bir şey değil.
Algımızla oynanıyor devamlı olarak evet. Yandan.
Ama yine çok farklı açılardan bakarak gazetecilik örneği göstererek yine yorumladık.
Ben o zaman son haberimiz olacak herhalde bu ikisi bir gündemin. Var mı sende başka?
Dur bir bakıyorum hemen. Şöyle bir son tarayayım. Var mı vermek istediğim bir haber? Yok abi, sizle paylaşmak istediğim haber.
Yok artık, siz de defolun gidin buradan, çok sinirlendi ondan sonra. Ben çok kısa bir Cyberpunk haberi vereyim sözü geçmişken. Şimdi Cyberpunk'la alakalı bir ton şey oldu. Haber çıktı böyle, hani ne kadar ilgilendirir ne kadar ilgilenmez bilmiyorum ama bir tartışma var ama en benim dikkatimi çeken bu haber silsilesi arasında şu haber oldu. CD Projekt Red, oyunun yapımcı firması, biraz Bethesda'nın yönteminden ilerleyecekmiş bu konuda ki bu güzel haber olabilir çoğu insan için. Abi Bethesda şöyle bir model vardı bir ara. Bir Elder Scrolls oyunu yapıyorlardı, bir Fallout yapıyorlardı. Böyle gidiyor geliyordu. Uzun bir sürede böyle gittiler geldiler devamlı. Patladılar gerçi Fallout 76'da da. CD Projekt Red'de benzer bir şey yapacakmış. Cyberpunk ve Witcher arasında git gel yapacakmış. Yani böyle iki tane markaya odaklanarak ilerlemek istiyorlarmış bir süre boyunca.
Ya şimdi adamların yaptığı oyunlara baktığımda kesinlikle Fallout falan gibi bir şey çıkmayacaktır ortaya. Bence hepsini iyi iş çıkartacaklar.
Ya bence de, ben Cyberpunk 2077'nin çok iyi olacağını düşünüyorum. Ama şey için, yani şu açıdan güzel olabilir. Cyberpunk tutarsa eğer, bekledikleri ivmeyi alırsa bunu yapabilirler. Ama buradaki haberin kilit noktası şu: Witcher tahmin ettiğimizden daha efektif olarak adamların kullanacağı bir marka haline gelecek demek ki. Yani zaten şeyi söylemişlerdi. Geralt'ın hikayesi bitti ama Witcher oyunları bitmedi demişlerdi zamanında. Resmi böyle açıklama yapmadılar basından, internet sitesinden ama diyaloglarda, röportajlarda hep söylendi bu. Witcher evreniyle işimiz bitmedi. Witcher evrenini kullanacağız diye, ki kullansınlar, çok popüler bir evren şu anda onların elinde. O yüzden şey olayı var. Yani Witcher oyunu Cyberpunk 2077'den sonra görme ihtimalimiz biraz daha yakın gibi duruyor.
Ya şöyle bir durum var. Cyberpunk 2077'de beni böyle korkutan bir şey var. İzlediğimiz videolar, şu ana kadar yayınlanan detaylar, her şeyle sanki oyun yapılamayacak bir oyunmuş gibi geliyor. Ben videoyu izlerken bile bakıyorum, çok detay var.
Çok, evet, ben de. Mesela yani, beni o detaylar heyecanlanıyor. Çünkü ya, o kadar farklı şeylerde, o kadar farklı şekillerde diyaloğa girmek, iletişime geçmek, farklı yöntemler falan, hani ya şöyle, şimdi farklı şeylerle oyun bitirmek ilk yeni bir konsept değil. Tamam, farklı yaklaşımlarla. Fakat bu kadar üst düzey prodüksiyonla, yani şimdi ben mesela izometrik bir oyun yaparım. Eski Fallout tarzı. Farklı yaklaşımlar denerim. Herkes alkışlar. Çok güzel bir şey yaparım ama sunum olarak onu mesela Hollywood vari bir sunuma yedirmek istediğim zaman o iş patlar. Çünkü aynı anda 5 oyun yapıyormuş gibi olursun yani. Çok fazla maliyet istenmiş olur.
Bana da öyle geliyor. Evet.
Ya bunlar onu yapacaklarını söylüyorlar. Yani hem eski izometrik RPG'lerin o derinliği, çeşitliliği, farklı yaklaşımları olacak. Hem de bunu böyle son model bir arabayla yapıyormuş gibi olacak yani.
Ya ben Cyberpunk'ta sadece şunu yani tam olarak algılayamadım gerçekten. Bütün oyunlarda hep şey geyiği vardır. Gizlilik de var, aksiyon da var. Eninde sonunda aksiyondan gidersin. Çünkü adam seni görür, saçma sapan yerlerden farkına varır. Yani şey yapamıyorsun, yapay zekayı gerçekten o kadar iyi adapte edemiyorlar.
Düzelteyim. Beceremediği için öyle oluyor sen.
Ha, beceremedikleri var. Yani
yok, sen oyuncu olarak sen gizli gitmeyi beceremediğin için. Yok, şunu orada bence doğru şey şu olur. Dediğini anlarım.
Bir ikisi verin daha sonra.
Bazı oyunlarda yapay zeka çok dandik olduğu için gizlilik keyif vermez.
Vermiyor yani. Bunu da şeyi çok abartmışlar. Gizlilik dediği şey saklanmanın ötesinde bir şey.
Çevreyi, Hitman oyunlarındaki gibi çevreyi kullanarak.
Abi bence Hitman'den de daha keyifli olmuş. Yani Hitman'de de var ama ben Hitman'de buradaki keyfi görmedim. Yani çok alakasız değişik şeyleri hackliyorsun. Adamların hepsi sibernetik olduğu için adam biyonik kolunu falan hackliyor ya. Yani çok değişik aksiyonlar gösterdi.
İşte ama bunun çeşitliliği ne kadar olacak işte mesela ya.
Ha tabii, sürekli adamın biyonik kolunu mu hackleyeceksin? Hani öyle bir şey var ama bir de şey de var tabii. Görevleri dizayn ettikleri için abi. Bence görev dizayn ederken o çeşitliliği ona göre ayarlamışlar, düzenlemişler.
Ama işte uzun bir oyunda o da çok zorlar. Yani düşünsene, her bölümde 20 tane opsiyon.
Mesela motosiklette gittiğimiz sahneyi gösterdiler. Ben daha kötü bir deneyim bekliyordum. Eğlenceli bir deneyim gibi görünüyor motosiklette bir yere gitmek bile.
Zaten öyle olması lazım. Ya, araç sürmek eğlencesi olduğu zaman çok bir...
Evet, o da bayardı yani. Bilmiyorum, göreceğiz ya. Keyifli bir oyun olacak. Peki, ama zor bir oyun olacak. Çok
beklenen
evet.
oyunlarından bir tanesi. Bir de PlayStation Plus'ınız varsa eğer Batman Arkham Knight ve Darksiders 3 bu ayın, yani Eylül ayının bedava oyunları olacak. Güzel iki oyun. Hani oynamadıysanız eğer bedavaya oynanabilecek oyunlar.
Cyberpunk'la beraber bir ikisi birinin daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için keyifli bir bölüm olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
İkisi bir Asus X570 Crossfire 7 formülü anakart üzerine takılı 16 çekirdek 32 izlek AMD işlemciyle Asus TOR 1200 watt güç kaynağından gücünü alan Asus ROG Strix RTX 2080 Ti ekran kartlı bu sistemde işlendi. Asus'a ikisi bire katkılarından dolayı teşekkür ederiz.